Number One FM dünyasından iyi günler, iyi geceler, iyi yıllar, iyi aylar ve daha nice güzel yıllar. Evet, bir yılı daha bitiriyoruz ve gelecek yıl tabii her yıl olduğu gibi umutla girmek istiyoruz. Ama geçtiğimiz yıl için bir kavram belki de söz etmek gerekirse o kavram insanlık tarihinde Annus Horribilis diye biliniyor. Yani en kötü yıl diye. Gerçekten kötü bir yıldı. İnsanlık aslında böyle bir kavramı Orta Çağ'da Annus Miraculus diye keşfetmişti. Yani bir mucize yılı diye, ama mucize olmadı. Maalesef 2 yıldan bu yana, 3 yıldan bu yana depremler, savaşlar, felaketler, Gazze'deki insanlık dramları, çevre felaketleri, yanı başımızda savaşlar gerçekten bir Annus Horribilis'ti. Ama yine de umut var. Umut oldukça da hayat var. Hayat oldukça da sevinmek, eğlenmek var. İşte bu yıl, geçen yıl hangi insanlar bize böyle umutlar verdiler, hangi insanlar bize iyi geldi, bundan 5 yıl önce başlattığımız bu geleneği bu yılda sürdürüyoruz. Size bu yıl Türkiye'de yılın en, bizim açımızdan tabii, herkes kendi açısından başka bir 20 insan bulabilir. Siz de yapın böyle bir liste, iyi olur. Ama bizim listemiz Number One FM dünyasında işte şimdi birazdan sunacağım liste gibi olacak. Evet, bu yılda, bu felaket yılında bize umut veren, bize güzel gelen insanlarla ilk 20'sine 20 numaradan başlayacağız. O büyük bir aktör. Gerçekten büyük bir aktör. Hatta muhteşem bir aktör. Çünkü Muhteşem Yüzyıl dizisinin büyük aktörüydü. Evet, herkes tanıyor onu. Herkes biliyor. Adı Halit Ergenç. Bu yıl niye onu 20 insanın içerisinde seçtik? Çünkü bu yıl Kral Kaybederse diye bir dizide oynadı. Bu dizide kral kaybediyordu ama Türkiye büyük aktörünü bir kere daha kazanıyordu. Sadece Türkiye'de değil, dışarıda da çok konuşuldu onun oradaki oyun tarzı. O girdiği her yere büyüklük getiren bir aktör, hepimizin gurur duyacağı bir insan ve aile hayatında da Türkiye'de rol modeli olacak bir insan. İşte bu yıl yılın en iyi insanları diye bizim yaptığımız listede onunla başlıyoruz. Halit Ergenç'le. Büyük sanatçı, büyük aktör. Ona da güzel yıllar diliyoruz. Daha nice yıllar bize güzel akşamlar, güzel seyirler verecek bir insan olacağına da eminiz. Annus Horribilis, yani felaketler yılı demiştik ama umutla devam ediyoruz. Çünkü böylesine kötü bir yılda bile bize umut veren, iyi gelen 20 insanı seçmiştik ve 20 numarada Halit Ergenç'i söyledik. Şimdi geldik 19 numaraya. 19 numaradaki ismi bir bölümümüzün adını hiç duymamış olma ihtimali de var. Çünkü o daha dar bir dünyada tanınan bir insan. Ama kendi dünyasında ve hatta biraz daha geniş dünyada girerseniz herkesin çok iyi bildiği bir isim. Adı Ömür Akkor. Ben onu Göbekli Tepe'de 12 bin yıl bekleyen buğdayın arkeolog fırıncısı olarak değerlendiriyorum. Çünkü kendisi aslında bir şef. Türkiye'de yerel Türk mutfağını işleyen, onu modernleştiren en önemli şeflerimizden biri. Ama bir özelliği daha var. Arkeolog. Ve bu arkeolojide yaptığı kazılarda orada burada sadece çanak çömleği aramıyor. Aynı zamanda insanların ta eskiden 12 bin yıldan bu yana nasıl masa düzenleri olduğunu, nelerin içinde yemek yediğini ve neler yediğini de araştıran bir insan. Ve bunları eserlerini böyle yayınlayan bir arkeolog. Türkiye'nin kültürüne, Türkiye'nin gastronomi kültürüne arkeolojik olarak çok büyük katkılar getiren bir insan. Bu yıl onu tanıma fırsatım oldu ve dinlerken onu bir konferansta İzmir'de gerçekten hayranlıkla ne anlattığını böyle izledim. Öyle olağanüstü bir insan. Ama Türk Hava Yolları'nda seyahat edenler, özellikle uzak hatlarda seyahat edenler onun bir başka özelliğini daha biliyorlar. Belki de bilmiyorlar ama onun ürettiği bir ekmeği yiyorlar. Türk Hava Yolları'nın uzak seferlerinde bir küçük torba içinde ekmek ikram ediliyor. O ekmek işte Gökova civarındaki kazılarda bulunan buğdaydan, 12 bin yıl boyunca onu pişirecek fırıncıyı bekleyen buğdaydan elde edilen tohumla yapılan ekmeklerdi. Böylece 12 bin yıl kendi fırıncısını bekleyen bir ekmeğe sahip olduk. Ve gerçekten çok da lezzetli bir ekmek. İşte onu da ortaya çıkaran ekibin bir üyesi Ömür Akkor ve bu yıl bana umut veren insanlardan biri oldu. Ona da buradan büyük selamlar. Çalışmalarının devamını diliyoruz. İnşallah Türkiye'ye hem yemek alanında, hem gastronomi alanında, hem de yemek kültürü alanında, hem de insanların masa ve gastronomi arkeolojisinde çok büyük katkıları olacak. Bu yılın 18. sırasında çoğunuzun televizyonlardan gördüğü, büyük bir ihtimalle gördüğü bir insan var. Aslında bu yıl öyle çok önemli işler yapmadı. Ama son 2 yılda onun yaptığı önemli işler bizim hayatımızda çok önemli bir yere geldi. Şimdi hatırlayın, geçmişte bize ızdırap veren bebek cinayetlerini. Nelerdi? Narin cinayeti vardı, narin bebek. Ondan sonra Ahmet Minguzzi cinayeti vardı. Ondan sonra Rojin Kabayiş cinayeti vardı. Ondan sonra Ahsen Meva bebek olayı vardı. Bunların hepsini biz televizyonlarda izledik ama televizyonlarda izlerken de içimiz acıdı. O hepimizin çocuklarıydı onlar. O bebeklerin katledilmesi ve katillerinin bulunması için. Ne buldu onların katillerini? Adli tıp. İşte Türkiye'de adli tıp denince insanların aklına gelen ilk isim Profesör Sevil Atasoy. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Sevil Atasoy bu ülkede adli tıp mesleğinin gelişmesinde en büyük katkıları olan insanlardan biri o. Sadece bir adli tıp uzmanı olarak değil, adli tıpla ilgili anlattığı hikayelerle, televizyonlarda değerlendirdiği olaylarla bu yıl hayatımızda giderek önem kazanan kadın cinayetleri, çocuk cinayetlerinin çözülmesi konusunda bir mesleki farkındalığı yarattı. Ve daha da önemli, kadın Türkiye'de genç kızları üniversitelerde adli tıp mesleğine doğru yönlendiren bir rol modeli oldu. O nedenle bu yıl Sevil Atasoy'u yılın insanları arasına seçtik. Çünkü bu topluma umut veren insanlardan biri o. Sevil Hoca'ya buradan saygılar iletiyorum. Çünkü insanlar var oldukça ne yazık ki böyle trajediler olacak, böyle cinayetler olacak. Önleyemiyoruz, önlemiyoruz ve bunlar oldukça içimiz acıyacak. İçimiz acıdıkça Sevil Hoca bizim yardımımıza, toplumun yardımına, o hayatını kaybeden çocukların yardımına koşacak. O yüzden Sevil Hoca'ya buradan büyük sevgiler ve saygılar iletiyorum. Kötü bir yılın iyi insanları, 20 insanını izlemeye devam ediyoruz. Şimdi 17 numarada size bir kız tanıtacağım. Genç bir kız bu. Mersinli bir kız. Kimdir bu kız derseniz belki çoğunuz biliyordur. Dünyaca meşhur Banksy diye bir sokak ressamı var. Duvarlara resimler çiziyor fakat onun kim olduğu bilinmiyor. Bizim işte şimdi size anlatacağımız kız da öyle bir kız ama o ressam değil, bir sokak şarkıcısı. Kendini sokak şarkıcısı olarak tanıtıyor. Ama bana sorarsanız Instagram'da ilk Türk sokak gazinosunu açan kız diyebilirim. Adı Ferah Zeydan. Mersinli bir kız. Bazı kaynaklara göre Suriye'de doğmuş. Bazı kaynaklara göre doğum yeri belli değil. Ama Mersin'de Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuş ve Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra şarkı söylemeye başlamış. Nasıl içten söylüyor şarkıları, nasıl güzel, sade bir dekor ve Instagram'da açtığı sayfasını şimdiden 1 milyona yakın insan izliyor. İnanın bana, kendimi kötü hissettiğim zaman buluyorum sayfasına giriyorum. Eski şarkılarını, şimdi söylediği şarkıları bir kez daha izliyorum oradan. Çünkü sadece şarkı söylemiyor. Aynı zamanda bize bir sahicilik, bir hoşluk ve bir gençlik ve dürüstlük aşılıyor. Çünkü her şarkısını birine gönderiyor. Diyor ki mesela bu şarkı bu devirde kendini padişah sananlara gitsin. Böyle her şarkısının gitsin dediği biri var. Diyor ki mesela her biten aşktan sonra şöyle de bir hayat var. Aşkı biten insanların hayatına gitsin diyor. Bana çok iyi geliyor. Eminim takip ederseniz Ferah Zeydan'ı siz de seveceksiniz. Onu da işte bu yıl bize güzellik getiren sokak şarkıcıları ama benim gözümde dediğim gibi Instagram gazinosunun büyük yıldızı o. As starı yani benim için. As yıldızı, as solisti ne dersiniz deyin. 5 yıldır bizim Yılın İnsanları programımızı izleyenler bilir. Bizim programımızda siyasiler yok. Elbette Türkiye'de bize iyi gelen siyasiler de var. Ama siyasileri bilerek sokmuyorum. Çünkü siyaset maalesef Türkiye'yi birleştiren değil, bölen bir olay haline geldi. O yüzden ben Türkiye'yi birleştiren insanlar üzerine bu güzel geceyi geçirmeyi, bu güzel programı sürdürmeye çalışıyorum. İşte böyle insanlar arasında çok vizyoner iş insanları var. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemizde böyle vizyoner iş insanlarını izliyorum, yaptıklarına bakıyorum ve bana bir vatandaş olarak gurur veriyor. İşte bunlardan biri Fatih Karaca. Karaca diye bildiğimiz şirketin yönetim kurulu başkanı. Genç bir insan. Ben ona sakinleştirici diyorum. Çünkü ne zaman konuşsam onunla inanın bana sakinleştirici gibi geliyor. Öyle bir güzel tarafı var Fatih Karaca'nın. Ben tanıyorum kendisini şahsen. Ama onu bütün Türkiye yaptığı vizyoner işlerle biliyor. Mesela her yıl yapılan Oscar yemeğinin, Oscar sonrası töreninin tabaklarını Türk tabakları olarak 3 yıldan 4 yıldan beri bütün dünyanın en önemli Oscar almış yıldızlarına ve Hollywood'un starlarına sunuyor. Geçenlerde Londra'ya gittim. Londra'nın en büyük caddesi Oxford Caddesi'nde bir gelecek mağazası açmış. Yani geleceğin mağazası nasıl olur diye önünde kuyruk vardı. Ve o kuyrukta torpille girdim oradan ben. Türk olduğunu söyleyerek içeride bir çalışanına rica ettim. Beni torpille aldı içeriye. Nasıl güzel bir mağaza, insanın işini açıyor. Böyle yani bir yılbaşı mağazası olduğunu anlıyorsunuz. Rengarenk bir tarafa TikTok köşeleri koymuşlar ve bir tarafında mesela bir iPad'de bedava Türk kahvesi veriliyor. O iPad'de işitme engelli yani konuşamayan, işitemeyen bir kişi var karşınızda. Ona kahvenizi şekerli mi, az şekerli mi, sade mi istediğinizi hareketlerle anlatıyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorsunuz ve sonunda o anlıyor, size o kahve yapılıyor. Yani böyle işitme engelli insanlar konusundaki farkındalığı da arttıran ama aynı zamanda birçok genç çocuğa da bir tür onlarla iletişim kurma imkanı sağlayan harika bir şeydi. O yüzden bu yıl bana umut veren insanlar arasında iş insanı kontenjanından işte onu aldım, Fatih Karaca'yı aldım. Ona daha nice böyle güzel, vizyoner işler diliyorum. Şimdi 15 numaraya geldik ama 15 numaraya geçmeden önce bir müzik dinleyelim. Çünkü bu yıl çok güzel şarkılar da vardı ve hepimiz şarkıları izledik. Şimdi hepimiz ya Spotify, ya Deezer, ya Apple Plus Music, ya herhangi bir streaming kanalda hepimizin böyle dinlediğimiz müzikler var. Ve sonunda bu streaming platformlar bize o yıl boyunca ne kadar müzik dinlediğimizi söylüyorlar. Mesela ben Covid sırasında yılda 70 bin dakikaya yakın müzik dinlemişim. Fakat bu sene müzik dinleme şeyim düşmüş. Neden olduğunu anlamadım çünkü 30 binlerde kalmış. Oysa ben normal olarak yıllarda 40 ile 50 bin arasında, dakika arasında müzik dinliyordum. Müzik insana iyi gelen bir şey. Ama insanların stresli zamanlarında, üzgün zamanlarında daha iyi oluyor. O yüzden ben bu Number One FM'deki yorumlarında hep şunu söylüyorum. Hafta sonlarında pazar günü yaptığım hem Türk pop müziği hem de Batı pop müziği programlarında 7/24 bizimle kalın. Çünkü bizimle kalırsanız günlük hallerinizin, ruh hallerinizin her anına seslenen müzikler var. Üzgünseniz, sevinçliyseniz, terk edilmişseniz, terk etmişseniz veya başka yakınınızı kaybetmişseniz herhangi bir anınızda en iyi dostunuz müziktir ve müziğin yeri de burasıdır. O yüzden yılbaşı gecesi de bizle kalın. Evet, şimdi bir müzik dinleyelim. Bu yılın yine bu streaming platformlarından gelen bilgilere bakarsanız en çok dinlenilen şarkılarından biri geçen yıldan kalan bir şarkı. Bruno Mars'ın Rose ile beraber söylediği Apati Apati diye bir şarkı. Apati Apati, evet Apati Apati. Şarkının adı bu, kusura bakmayın biraz zor telaffuz ettim. Bu şarkı aslında bir K-pop müziği şarkısı. Fakat tabii içine Bruno Mars girince, Rose girince bambaşka bir şarkı ortaya çıktı. Evet, iyi insanlardan söz ediyoruz madem. Keyifli müzikler de dinleyelim. Şimdi onu dinliyoruz. Bruno Mars ve Rose beraber söylüyorlar. Apati Apati. Bu müziği Instagram'da yapay zeka ile harika bir şekilde hayvanlara uyguladılar, çizgi hayvanlara, özellikle kedilere ve muhteşem şeyler çıktı. Instagram'ı izlerseniz oradan da bunları bulup seyretmenizi de tavsiye ederim. Apati apati, apati apati, apati apati, Number One dünyasındasınız ve size tekrar güzel bir yıl diliyorum. Şahane bir yıl diliyorum. Mutlu, sağlıklı. İnşallah enflasyon daha iner. Hayat standartlarımız daha güzel olur. Bu zorlukları aşarız. İnşallah bu civarımızdaki savaşlar biter. İnşallah Gazze halkına huzur gelir. İnşallah Orta Doğu daha demokrat bir coğrafya haline gelir. Evet, şimdi devam ediyoruz ve geldik 15 numaraya. Tabii ben gazeteciyim ve sosyoloğum. Benim mesleğimde bana umut veren insanlar da hep benim dikkatimi çekiyor ve her yıl o meslekten bazı insanları da yılın insanları kategorisine sokuyorum. Şimdi size iki böyle insanı tanıtacağım. İkisini de şahsen tanıyorum çünkü bu meslekte uzun yıllarım geçti. Ben de gelecek yıl 79 yaşıma gireceğim. Dolayısıyla bu mesleğin en kıdemli insanlarından biriyim ve biraz da bu yaşım bana verdiği bir özellikle de insanlara bakıyorum. Bu yıl bana bağımsız medya ve yeni medya konusunda umut veren iki insan var. Onları size burada sunacağım. Biri Vahap Munyar, öteki ise Doğan Akın. Kimdir bunlar dersiniz? Vahap Munyar, Ekonomim gazetesinin genel yayın yönetmeni, aynı zamanda yazarı. Eskiden Hürriyet'in ekonomi servisinin başındaydı. Benimle beraber 15 yıla yakın çalıştı. Ama şimdi bağımsız gazetecilerle birlikte kurdukları bir ekonomi gazetesiyle ekonomiyi karış karış geziyorlar. Anadolu'yu karış karış geziyorlar. Anadolu'da vizyon sahibi insanları bize tanıtıyorlar. Ve aynı zamanda da müthiş bir ekonomi gazeteciliği yapıyorlar. Tabii en önemlisi bu insanların en büyük özelliği sürdürülebilir olmaları. Yani başında bulundukları yeni medyayı sürdürülebilir olarak bunlar devam ettiriyorlar. Aynı zamanda dediğim gibi bağımsız özellikleri var. Öteki ise Doğan Akın. T24 haber sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni ve başındaki insan. T24 her düşünceye açık bir haber sitesi ve bu haber sitesinde herkes fikrini özgürce yazabiliyor. Bağımsız, ne iktidara bağımlı, ne muhalefete bağımlı, bazen muhalefete daha yakın gibi duran Ama dediğim gibi bağımsız gazetecilerden, o haber sitesini yöneten bağımsız insanlardan oluşan bir haber sitesi kurmayı başardılar. Çok başarılılar. Ben sabahları kalktığımda ilk açtığım haber sitelerinden biriydi o. Ve dolayısıyla bu yıl işte onları kutlamak istiyorum. Çünkü bu çok kötü yılda medyanın çok kötü yerlere gittiği, tekelleştiği ve bir anlamda artık kamusal bir alan haline, devlet medyası haline döndüğü bir yılda onlar bağımsız iki tane yayın kuruluşunu sürdürmeyi başardılar. Onlara buradan selam gönderiyorum ve bir gazeteci büyükleri olarak da önlerinde saygıyla eğiliyorum. Çünkü çok saygıdeğer bir işi sürdürülebilir şekilde yürütmeye devam ediyorlar. Şimdi spor alanına geliyoruz. 14 numarada bu yılın iyi insanları, bu yılın bize umut veren insanlarında, bize iyi gelen insanlarında. Adını hepiniz biliyorsunuzdur. Çünkü bu yaz onun yazı oldu. Ergin Ataman. Yani erkek basketbol milli takımımızın koçu. Aynı zamanda Yunanistan'da Panathinaikos takımının koçu. Ergün Hoca bu yıl Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk milli takımının başında olağanüstü bir performans gösterdi. Bir Fenerbahçeli olarak Ergün Hoca'yı burada övmek bana mı düşer diyeceksiniz? Düşer. Çünkü bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bize onur verdi. Hepimizde, hatta sporla hiç ilgilenmeyenlerimizi bile bu yaz o maçların başında topladı ve Avrupa'da yenilmez denilen efsane dev ülkeleri devirdi Türkiye. Sonunda ikinci olduk ama şerefli bir ikincilikti. Ergün Hoca bu yıl en iyi 20 insan arasına girmeyi hak etti. Ayrıca şöyle bir başarısı var. İki ayrı takımın başında Euroleague şampiyonluğu var. Bir Panathinaikos'un başında, bir Efes, Anadolu Efes'in başında ve bir de buna az daha bir Türkiye milli takımı Avrupa şampiyonluğu ekleyecekti. Büyük bir şanssızlıkla kenarından döndük. Ama hocam sizi seviyoruz. Türk milli takımında gösterdiğiniz başarı için sizi kutluyoruz. Bir Fenerbahçeli'den de size gönül dolusu alkışlar. Evet, yılın iyi insanlarında 13 numaraya geldik. Bu yıl 13 numarada bana çok gurur veren ve artık bir anlamda milli bir kurum haline gelen bir festivalden söz edeceğim size. Teknofest. Her yıl milyona yakın gencin büyük bir coşkuyla gidip izlediği bir festival bu. Uzay, Havacılık ve Teknoloji Festivali. Gerçekten Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en başarılı organizasyonlardan biri. Ama en güzeli teknolojiye meraklı, havacılığa meraklı, uzay gibi teknolojinin en üst yerlerine meraklı gençler için de acayip bir cazibe merkezi. Bunu yapanların başında, o vakfın başında hepinizin bildiği bir isim var, Selçuk Bayraktar. Yani Baykar grubunun yönetim kurulu başkanı ve kutluyorum onu buradan. Çünkü bir anlamda benim gençliğimde müzik alanında Woodstock Festivali bizim hayatımızda kaldı. Ama eminim böyle bir teknoloji etkinliğinde de bugün 20 yaşlarında olan, 15 yaşlarında olan, 30 yaşlarında olan birçok genç insanın hayatında benim hayatımdaki Woodstock gibi bir Teknofest kalacak. Ve Teknofest her yıl Türkiye'yi biraz daha ileri götürüyor. Bunun sonuçlarını da teknoloji alanında alıyoruz. Savunma sanayimizde büyük gelişmeler oluyor. Buradan Selçuk Bayraktar'a, Teknofest'i gerçekleştiren herkese büyük saygı, büyük sevgi ve teşekkürler. 12 numarada bir arkadaşım var. Ama 12 numaraya sanmayın ki arkadaşlık torpiliyle girdi. Hayır. Benim çok sayıda arkadaşım var ve onların hiçbiri böyle bir listeye girmiyor. Dolayısıyla bu arkadaşımın dediğim kişi Selçuk Yöntem. Benim arkadaşlık kontenjanından değil, Türkiye'nin tiyatro hafızasının ve başarısının kontenjanından bu yıl yılın en iyi insanları kategorisine girdi. Ama yanında bir kişi daha var. Işıl Kasaboğlu. O da tiyatroda bir yönetmen. Her ikisi ne yaptı derseniz, bundan önceki yıllarda Amadeus gibi büyük bir müzikali başarıyla sahneye koydular ve binlerce insanı o tiyatro salonlarına çektiler. Büyük bir başarı kaydettiler. Şimdi bu yılda Don Quixote gibi gerçekten efsane bir oyunu sahneliyorlar. İkisi adeta birer süperstar gibi o binlerce insanı sahnelere çekiyorlar. Tiyatroyu büyütüyorlar ve Türkiye'de bir anlamda Türkiye tiyatrosunu bir daha büyük bir ekonomi bakımından ileriye götürüp bir Broadway sınıfına sokuyorlar. Küçük bir Broadway sınıfı ama başarılı bir Broadway sınıfı eminim bunun arkasından çok daha büyük organizasyonlar da gelecek. İkisi de bu yıl başarılarıyla, hatta sürdürülebilir başarılarıyla yılın insanları arasına girmeyi hak ettiler. Selçuk'a da buradan çok selamlar. Selçuk diyorum arkadaşı olduğum için. Işıl Kasaboğlu'na da buradan sevgiler, saygılar ve teşekkürler. Programımızı izleyenler bilirler. Bizim her programımızda, yani her yılın 20 insanında bir hayali kahraman da var. Ama bu kahramanlar genellikle anti kahraman dediğimiz insanlar. Yani bizim bildiğimiz anlamda değil. Şimdi size böyle bir kahramanı takdim etmek istiyorum. 11 numarada bu yıl, yılın insanlarında baylar ve bayanlar, Keşanlı Ali. Keşanlı Ali kim derseniz 60 yaşında. Geçen yıl 60 yaşını dolduran bir tiyatro oyununun adıydı Keşanlı Ali ve onun başındaki kahramandı. Yani o kahramanı Türkiye 60 yıldır kim bilir kaç nesil hep izledi. Nedir peki bu kahraman? Aslında varoşta bir kenar mahallede yaşayan birisi. Ama o kahraman kendiliğinden kahraman olmuyor. Onu halk kahramanı haline getiriyor. İşin aslına bakarsanız da pek kahraman bir insan da değil. Yani biraz sahte kahraman, ama o sahte kahramanı biz çok sevdik. Çünkü o kahramanı bizler yarattık. Ve dolayısıyla o kahraman bize şunu gösteriyor ve şunu anlatıyor. Evet, toplumlarda, siyasette, şurada, burada, hele hele popülist dönemlerde büyük kahraman gibi görünen siyasetçiler çıkar. Halkları peşinden sürüklerler. Ama bir sürü anlaşılır ki onların çoğu sahte kahramanlardır. İşte 60 yıldır bize bunu anlatıyor Keşanlı Ali Destanı. Haldun Taner yazdı onu. Haldun Taner Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne ders vermeye giderken o zamanlar kenarında şehrin bulunan Altındağ semtinde yaptığı gözlemlerle yarattı bu kahramanı. Ama 60 yıldır sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde oynandı ve Türkiye'nin belki de hafızasındaki en popüler tiyatro oyunu olmayı başardı. İşte o kahraman geçen yıl 2024'te 60 yılını doldurdu, ama bu yılda Yapı Kredi Yayınları onun bu kitabını çok özel bir baskıyla çıkardı. O yüzden işte bu kahramanımız Keşanlı Ali'yi, Büyük Keşanlı Ali'yi 60. yılında burada yılın insanları arasında sayıyoruz. Çünkü bütün nesiller boyunca hepimize çok güzel ve ibret dolu bir hikayeyi anlattı. Bu karanlık yılda, yani Annus Horribilis dediğimiz karanlık yılda bize umut veren, bize iyi gelen insanların ilk 10'unu bitirdik. 10 insan çeşitli yerlerden, belki bir kısmını tanımıyorsunuz ama dediğim gibi bunlar benim seçtiğim insanlardı. Siz de kendinize ait bir yılın 20 insanı yapabilirsiniz. Şimdi yine bir müzik arası verelim. Bu yıl Türkiye'de en çok dinlenen şarkıyı Spotify geçtiğimiz günlerde açıkladı. Blok 3 adlı grubun Sevmeyi Denemedin adlı şarkısıydı bu. Ve 200 milyon defadan fazla dinledik bu şarkıyı toplum olarak. Demek ki sevdik. En azından bu streaming platformları izleyen insanlar sevdiler. Ve işte şimdi böyle bu Türkiye'nin en çok dinlediği şarkıyı dinleyerek bir ara veriyoruz.
Demedim, kaldım geçinemedim. Beni sevmeyi hiç denemedin, yalan değil. Lanet olsun kalbime, bir türlü bitiremedim. Hayaline aşık oldum ben, sana değil. Gittim baş edemedim, kaldım geçinemedim. Beni sevmeyi hiç denemedin, yalan değil. Lanet olsun kalbime, bir türlü bitiremedim. Hayaline aşık oldum ben, sana değil. Yalan değil. Sana baktığımda zaman kısa sürerdi. Bütün yıldızlar hep senin için kayardı. Seni bulmak içimi yalanlamış hop. Ben mağdur olandım, affettim baş edemedim, kaldım geçinemedim. Beni sevmeyi hiç denemedin, yalan değil. Lanet olsun kalbime, bir türlü bitiremedim. Hayalime aşık oldum ben, sana değil. Gittim baş edemedim, kaldım geçinemedim. Beni sevmeyi hiç denemedin, yalan değil. Lanet olsun kalbime, bir türlü bitiremedim. Hayalime aşık oldum ben, sana değil.
Evet, Türkiye'nin en iyi insanları 2025 yılında 20 kişilik bir liste yapmıştık. Bunun ilk 10'una geldik. 10 numarada şimdi iyi tanıdığım bir insan var gene. Söylediğim gibi bunların bazılarını ben tanıyorum şahsen, bazılarını tanımıyorum. Ama tanıdıklarımı da tekrar edeyim, benim torpilimle buraya girmiş insanlar değil. Gerçekten çevrenizle konuşursanız o insanların kimler olduğunu onlar da size anlatacaklardır. Bunlardan birinin adı Can Ortabaş. Urla'dan, yani Türkiye'nin yükselen ilçesi, gastronomi ilçesi Urla'dan. Can Ortabaş, Urla'da bağcılığı yeniden geliştiren, yeniden canlandıran insan. Urla aslında ta Osmanlı döneminde, hatta belki de Orta Çağ'dan beri, çok eskilerden beri bağcılığın geliştiği bölgelerden biriydi. Ama sonradan nedense öldü bağcılık orada. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Belki de şarap yüzünden öldü, belki de başka bir şeyden. Ama Can Ortabaş işte o bağcılığı hem de Urla'nın geleneklerine bağlı olarak o teraslardaki bağcılığı yeniden canlandırarak oraya yepyeni bir kültür getirdi. Sadece bir kültürü getirmekle kalmadı. Aynı zamanda markalar yarattı oradan. Urla markasını, Urla adını bir marka olarak gerçekten yukarılara doğru taşıdı. Onunla da yetinmedi, bağ yolu diye oradaki bütün bağları birbirine bağlayan 40-50 kilometrelik bir bağ yolu kurdu ve bu bağ yolunu BBC'de, National Geography'de, New York Times gazetelerinde dikkati çekecek şekilde makalelerle tanıtılan bir bölge haline getirdi. Evet, İzmir'in hiç tanınmayan bir ilçesinden bir kültür vahası yarattılar orada. Tıpkı İtalya'nın Toskana'sı gibi, Amerika'nın Napa'sı gibi, işte bunu yaratan insanların başında Can Ortabaş vardı. Can Ortabaş aynı zamanda Türkiye'de ağaç ve bitki nesillerinin gelişmesi konusunda da çok büyük bir vizyonu olan bir insan Urla'da yaşıyor. Gerçekten onu Urla dışında bağcılığı seven insanların çoğu tanıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada tanınıyor. O yüzden burada bir Urlalı ve bir İzmirli olarak da ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bizim sevdiğimiz ama sadece bizim bildiğimiz bir ilçeyi Toskana gibi uluslararası dünya çapında bir marka bölge haline getiren insanların başında var. Selamlar Can, teşekkürler. Bu yılın insanlarında 9 numaradaki birkaç insana geliyoruz. Birkaç iyi insana geliyoruz. Şimdi aslında bunun girişini size biraz önce çaldığım müzikle verdim. Blok 3 topluluğu, yani bu yıl Türkiye'de en çok dinlenen şarkıyı söyleyen grup. Aslında Blok 3 pek kim olduklarını da bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, daha doğrusu kim derken tek kişi aslında. Onun kim olduğunu bilmiyoruz. Yani yanlışlıkla grup da diyorum, bazen ağzından çıkıyor ama tek kişi, ama kim olduğunu isim olarak biliyoruz birkaç yerden bir falan. Ama o kendisini Blok 3 olarak, anonim bir insan olarak anlatıyor bize. Gebze doğumlu, Gebze'den çıkmış genç bir insan ama müthiş algoritmaları iyi kullanan, dijital mecraları çok iyi kullanan bir self-made müzisyen. Yani hiçbir şirkete, hiçbir büyük gruba ihtiyaç duymadan kendi kendini yaratan müzisyenlerden onlar. Türkiye çok sevdi. Nasıl bu kadar hızla yükseldi diye sorduğumuz zaman kendisine şu cevabı veriyor. Zamanlama artı format artı algoritma. Yani müzikle pek alakası olmayan kelimeler gibi ama çağımızın gerçeği bu. artık çağımızda müzik dediğimiz şey, müzik kültürü bir algoritmalar zinciri, bir format ve aynı zamanda sesleneceğiniz kitlenin kim olduğunu, ne olduğunu, ne sevdiğini iyi bilme sanatı. Onu bilenlerden biri Blok 3. Kendisine buradan teşekkürler. Başarılı bir yıl geçirdi. Daha nice yıllara başarılarının devamını diliyoruz. Evet, 8 numaradaki kişiye, daha doğrusu kişilere geldik. 2 kişi var 8 numarada bu yılın benim insanı olarak gördüğüm. Biliyorsunuz son yıllarda en çok konuşulan konulardan biri şu. Sinema öldü. İnsanlar artık sinema salonlarına gitmiyor. Sinema salonları bomboş kalıyor. Ama bu yılın son 2 ayında Türkiye'de bir mucize oldu. Bir film çıktı ve bu film birden patladı. İlk haftasında 250 bin kişi seyretti bu filmi ve biz bu yayını yaparken seyreden insan sayısı 2 milyonu geçmişti. Bu rakam dünya çapında bir başarı. Peki kim yaptı bu başarıyı, kim sağladı? İki insan var arkasında. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit. Bana göre mucize bir ikili. Gerçekten Haluk Bilginer olağanüstü bir sanatçı ama Feyyaz Yiğit de yeni nesil mizah yapan insanların, sanatçıların başında gelen. Onu Gibi adlı dizide hepimiz kahkahalarla izledik. Yani bir anlamda Friends dizisinin yerli versiyonunu ama hiç kız olmayan üç erkeğin birlikte yaşadığı bir apartman dairesinde bize öyle bir dünya anlattılar ki yerlere yıkıldık. Ondan sonra onu filmlerde gördük. Yani o filmlerde bize cinayet süsü falan gibi filmlerde bize olağanüstü bir portre çizdi. İşte o ikisi bir araya geldi ve Yan Yana adlı filmi yaptı. Yan Yana filmi bir paralize olmuş, yani yürüme engelli bir yaşlı insanla ona bakıcı olarak gelen genç bir insanın ilişkilerini anlatan son derece insani bir film. Bir Fransız filminden adapte edildi. Fransa'da da çok iş yapmıştı. Türkiye'de o filmi çok sevdi. Ama biz o film kadar o filmde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i çok sevdik. Yani o filmin tabii bir üçüncü kahramanlığı da var. Onu da buraya eklemem gerekiyor. Yönetmen ve senaryoyu adapte eden Mert Baykal. Her üçüne de teşekkür ediyorum. Bence bu yıl ölmüş denilen sinemayı canlandıran, hayat öpücüğü veren sanatçıların başında onlar geliyor. Bu yılın insanları sayılırken onsuz olunamayacak bir isim var. Hakikaten onsuz olunamayacak. Bu isim sadece Türkiye'de değil, Türkiye'yi aynı zamanda bütün dünyaya anlatan olağanüstü bir genç. Alperen Şengün. Yani Amerikan NBA liginde oynayan ve şu an NBA'in All-Star denilen en iyilerin en iyileri kategorisinde yer alan olağanüstü bir oyuncu. Milli takımımızın da ası, pivotu ve bir sayı kralı, bir asist kralı ama aynı zamanda da insanın kralı. Türkiye'ye geldi, Amerikalı televizyoncuları getirdi. Burada öyle bir video yaptı ki hem yemeklerimizi tanıttı, hem İstanbul'u tanıttı. Ama bazıları Türkiye'de tabii ki klasiktir. Hemen kıskançlık ve hasetlerini dile getirdiler. Ama Türk halkı o kıskanç ve hasetlerin ağzına verdi gerekli cevabı. Sahip çıktı Alperen'ine. Alperen şu anda Türkiye'nin dışarıda en büyük savunucusu ve Türkiye'yi anlatan en büyük hikayecimiz. Çok seviyorum Alperen'i. Yani o yüzden diyorum ki Alperen'cim, hiç takma bu arada söylenenleri, yazılanları, çizilenleri. Sen nasıl orada dank atıyorsun, onlara da öyle bir dank at ve ağızlarının payını ver. Biz seni seviyoruz, bu millet seni seviyor ve sen bu yılın en iyileri arasındasın. Karanlık bir yılın iyi insanlarında geldik 6 numaraya. 6 numarada birkaç iyi insan var. Hani bu yıl kaybettiğimiz Rob Reiner adlı büyük yönetmenin bir filmi vardı, Birkaç İyi Adam diye. Bu birkaç iyi insan bizim şimdi anlatacaklarımız. Kimdir bu insanlar derseniz, isimleri ben de bilmiyorum isimlerini. Hakikaten bilmiyorum. Ama o insanlar Beykoz'un Gariban Sokak Hayvanları Hastanesi'nin çalışanları. Yani müdüründen veterinerine, veterinden hasta bakıcısına ve onun civarında çalışan herkese kadar. Beykoz Belediyesi bundan önceki belediye zamanında, yani AKP'li belediye zamanında bir hayvan hastanesi kurdu. Ama bu hayvan hastanesi herkese açık değil. Sadece sokağın gariban hayvanlarına açık. Sadece sahipsiz kedilere, köpeklere açık. Sadece sahipsiz hangi hayvan varsa sokakta onlara açık. Ve onlara öyle bir ihtimamla bakıyorlar ki size anlatamam. Çünkü gittim, yerinde gördüm. Ve başımdan da geçti bir olay. Benim evimde bir siyah kedi kayboldu. Çip döneminden önce olduğu için tabii sokağa çıktığı zaman sahipsiz bir kedi gibi görünüyor. Ve bir kaza olmuş ve bizim sitedeki komşularımızdan, iyi komşularımızdan biri Beykoz Belediyesi'ne haber vermiş. Gelip ambulansla aldılar ve o hayvanı sahipsiz köpek hayvanı olarak kayda geçirip baktılar. Daha sonra gittiğim zaman onu tamamlamadan veremeyiz ve biz tamamladığımız zaman bulduğumuz yere bırakacağız dediler. O bulduğu yere bıraktılar, aldım. Ama hepsi harika insanlar. O yüzden onlara buradan büyük bir selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Siz gerçekten cennete gitmeyi hak eden insanlarsınız. Böylece yılın insanlarında ilk 5'e geldik. Ama ilk 5'e geçmeden önce yine bir müzik çalalım. Bu yılın en çok dinlenen şarkıları arasında Golden diye bir şarkı var. Golden aslında bir çizgi filmin müziği. Çizgi filmde bir K-pop, yani Güney Kore çizgi filmi. Ve bu çizgi filmdeki müzikler çok sevildi. Şarkının adı Golden. Şimdi ilk 5'e geçmeden önce Golden'ı dinliyoruz. Çünkü bu yılın en çok dinlenilen 10 şarkısından biri de buydu. I was a ghost, I was alone. Ha, 두어진 ha, 기속에. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to be. I live two lives, try to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, 'cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. 그다지 on stage. These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe we're going up. Evet, karanlık yılın iyi insanları, aydınlık insanların da ilk 5'e geldik şimdi. Şimdi bir şey soracağım size. Sierra Nevada denince bir Türk'ün aklına ne gelir? Amerikan filmlerini seyredenler için Sierra Nevada herhalde olsa olsa bir Amerikan kovboy filminin geçtiği kasabadır diyebilirsiniz. Öyle gerçekten, kasaba değil ama bir bölgenin adı ve bu bölgede Amerikan Western dediğimiz kovboy filmlerinin çok önemli bazıları o bölgede çekildi. Ama o bölgenin ismi aslında sahibi Türk olan bir şirkete de adını verdi. Sierra Nevada Corporation. Basın başında karı koca bir Türk var. Eren ve Fatih Özmen. Ben kendilerini tanımıyorum. Amerika'da bir Türk-Amerikan balosunda gördüm kendilerini ama gidip tanışmak da nasip olmadı. Ama onları Amerikan basınından, Amerikan medyasından izliyorum. Uzay, havacılık ve teknoloji alanında olağanüstü işlere imza atıyorlar. Olağanüstü başarıları var. İkisi de Türkiye'den mezun. İstanbul'da biri işletme okumuş, biri de elektrik mühendisliği okumuş iki aile. Şimdi çocuklarıyla beraber bir aile şirketi gibi bu şirketi büyütüyorlar. Ama gerçekten bulundukları yerde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde değil sadece bütün dünyada dikkatle izlenen bir şirketin yaratıcıları onlar. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Türk girişimciliği, Türk vizyonerliği, Türk eğitiminin, yani Cumhuriyet'in verdiği eşitlikçi eğitimin nasıl insanlar yetiştirdiğini gösteren çok saygılı bir aile. Kendilerine buradan teşekkürler iletiyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Evet, karanlık yılın aydınlık insanları devam ediyor ve şimdi 4 numaradayız. 4 numarada size 6 kadın tanıtacağım. Önce isterseniz isimlerini okuyayım ama listeme bakmak zorundayım. Çünkü isimleri buradan kendim ezbere size söyleyemeyeceğim. Mine Solak, Lidya Pınar, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay ve Sueda Uluca. Bu isimleri belki bilmiyorsunuz ama siz de benim gibi onların kurdukları grubun adını biliyorsunuz. Manifest, yani 6 kadından oluşan bir pop topluluğu. Gerçi 2025'in Şubat ayında, tam da 7 Şubat'ta başladılar sahne hayatları. Ama sahne hayatları kısa sürdü çünkü geçtiğimiz günlerde nedense ahlaki meseleleri kendine dert edinmiş ve kendi düşüncesini toplumun tamamının ahlakı sayan bir zihniyetin bastırmasıyla konserleri yasaklandı. Haklarında soruşturma açıldı. Hatta bir de 3 ay ceza yediler. Ama ben iddianameyi okudum. Aman Allah'ım, söylemek istemiyorum burada daha iyisini ama bu kızlar gerçekten dünyaya meydan okuyan kızlar. Yani şunu anlamıyorum. Bu kızlar dünyayı böyle bu şekilde dans ederek güzelleştirmeye çalışıyorlar. Ama bir takım insanlar da onun danslarından rahatsız oluyorlar. Ama Jennifer Lopez gelip aynı elbiselerle, aynı dekolte elbiselerle dans ettiği zaman hiç sesleri çıkmıyor. Ben işte bu böyle çifte standartlara falan da çok bozuluyorum, canım sıkılıyor. Ama bu kızlar gerçekten Türkiye'de bir kadın direnişinin ve duruşunun da sembolü haline geldiler. O yüzden onları bu yıl bir müzik kanalı olan Number One grubunda böyle yılın insanları arasında bilerek, isteyerek ve çok da büyük bir destekle size sunuyorum. Listemizde 3 numaraya geldik. 3 numarada bize gurur veren iki kuruluş var. Türkiye biliyorsunuz, yani başlangıçta çok öyle bir teknoloji ülkesi olarak bilinen bir ülke değildi. Ama son yıllarda bir teknoloji ülkesi olarak görülmeye başladı. Bunu bütün dünyaya bunu yayan iki kuruluşumuz var. Aselsan ve TUSAŞ. İkisi de savunma sanayinde ve teknolojide ve havacılıkta olağanüstü işler yaptılar bu sene. Hatta Aselsan mesela bir haftada 5 yeniliği bile sundu. Türkiye'nin hava savunma sistemlerini geliştiriyor. TUSAŞ uçakta Kaan dediğimiz 5. nesil savaş uçaklarını yapıyor ve bunun ilk modellerini de önümüzdeki yıllarda uçurmaya başlayacak. İkisi de bize gurur veren kuruluşlar. 1974'te Kıbrıs Harekatı'ndan sonra rahmetli Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan zamanında kuruldu. Daha sonra Turgut Özal, Süleyman Demirel büyük destek verdiler. Turgut Özal F-16 uçaklarının yapımını TUSAŞ'a vererek Türkiye'de havacılık anlamında bir know-how'un oluşmasını sağladı. Ama son dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle gerçekten çok büyük de atılımlar yaptılar. Her Türk'ün övünmesi gereken kuruluşlar bunlar ve bu yıl başarıları dolayısıyla Türkiye'yi teknoloji ülkeleri ligine sokmaları nedeniyle ikisini de yılın iyi insanları kategorisine sokuyorum. Kimdir bu insanlar? Tabii ki bir kişi değil. Tabii ki başta savunma sanayi müsteşarlığı var. Onun başındakiler. Tabii ki bu şirketin başındakiler. Ama tabii en önemlisi de Türk mühendisleri, Türk yazılımcıları, Türk işçileri, Türk emekçileri, Türk çalışanları. Hepsine buradan selamlar, saygılar ve teşekkürler. Geldik 2 numaraya. 2 numarada bu yıl bir yeni olgu var. Farkında mısınız bilmiyorum ama Türkiye bu yıl yılbaşını çok farklı kutluyor. Birçok şehrimizde şehirler aydınlatıldı. Instagram'da bütün şehirler yarışıyor. Türkiye'de ilk defa Christmas Market denilen Noel pazarları kurulmaya başladı. Mesela Mersin'de büyük bir Noel pazarı kuruldu. Denizli Belediyesi adeta bir şölen haline getirdi yılbaşını ve Türkiye baştan sona kutluyor. Ama bütün bunların ilk adımını atan bir mahalle var. O mahalleyi bu yılın insanlarına sayıyorum. O mahallenin insanlarını. O da İzmir'in Gül Sokağı sakinleri. Çünkü Gül Sokağı İzmir'in bu yıl adeta bütün Türkiye'deki yılbaşı kutlamalarına bir başlangıç vuruşu, bir işaret fişeği verdi. Ve bir anda mahalle baştan sona ışıklandırıldı. Pastaneler ışıklandırıldı. Kuşadası'nda harika pastaneler ışıklandırıldı. Ve Türkiye yılbaşını coşkulu bir şekilde kutlamaya başladı. Ve size şunu söyleyeyim. Yılbaşıları artık bütün dünyada bir Noel olgusu olmaktan çıkıp küresel bir eğlence, küresel bir ateşkes, küresel bir barış ve mutluluk ayı haline gelmeye başladı. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diyorum ki biz yılbaşını kutluyoruz şimdi. Keşke Ramazan ayını ve özellikle de Şeker Bayramı'nı böyle güzel, aynı coşku, aynı renklerle, aynı ışıklarla kutlasak. Ne olur o zaman? Bir ay Noel dolayısıyla mutluluk ayı geliyor dünyaya. Bir aydan Müslümanların Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mutluluk ayı gelir ve hepimizin hayatında dünyada 2 mutluluk ayı olur. Belki de başka inançlar bir mutluluk ayı daha buraya eklerler. Çünkü öyle görünüyor ki artık bu teknoloji ve robotların gelişiminden sonra insanların çalışma süreleri kısalacak. Daha şimdiden kuzey ülkelerinde falan Avrupa'nın haftada 4 gün çalışmaya geçtiği insanlar. Yani eğlenmeye ihtiyacımız var. Bir arada olmaya ihtiyacımız var. Savaştan ve hastalıklardan konuşmadan kendi kendimize eğlenip kendimizi avutabileceğimiz anlara ihtiyacımız var. İşte İzmir'in Gül Sokağı sakinleri Türkiye'de başlattıkları bu işaret fişeğiyle bu yıl iyi insanlar kategorilerine girmeyi hak ettiler. İzmir'e, Gül Sokağı, Alsancak'a buradan selamlar. Çocukluğumun mahallelerine. Böylece geldik 1 numaraya. Ama 1 numaraya geçmeden önce bu yıl, geçen yıldan başlayarak bu yıl çok dinlediğim bir şarkıyı size dinletmek istiyorum ki biraz keyifle ondan sonra 1 numarayı anons edeyim. Geçen yıl bazı sanatçılar bir araya gelip Selami Şahin şarkılarından bir albüm yaptılar. Olağanüstü bir albüm. Yani hepinize tavsiye ederim. Geçen yılın 2 müzik olayından Türkiye'deki biri oydu. Biri de Cem Adrian'ın yaptığı bir proje albümdü. İkisi de bana göre olağanüstü albümlerdi. Şimdi bu albümlerden Selami Şahin'in bestelerinden oluşan bu albümlerden bir tanesi benim dünyama girdi tekrar. Selami Şahin'den dinliyordum ama Kenan Doğulu onu öyle bir söyledi ki seninle başım dertte şarkısını. Hepimizin başının dertte olduğu biri vardır. Bir erkek, bir kadın, bir kız, bir kedi, evdeki köpek, yaramazlık yapan biri ama sempatik biri ve onunla başımız derttedir. İşte bu şarkıyı Kenan Doğulu olağanüstü söyledi. Yani buradan hem Kenan Doğulu'ya hem de o şarkının bestecisi Selami Şahin'e sevgiler, saygılar. Büyük bir şarkıdır. Kenan Doğulu da onu olağanüstü söyledi. Sizi o şarkıyla baş başa bırakıyorum. Seninle başım dertte.
olacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Senin başın dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum.
Karanlık bir yıldı dedim. Bir anus horribilisti maalesef. Savaşlar, hastalıklar, tabiat afetleri, susuzluk, çevre kirlenmesi, çevre bozulması, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, aklınıza gelebilecek her şey. Ama böyle bir yılda bile, insana umut veren olaylar, insanlar var. Bunlardan birini geçen yıl yine yılın insanı seçmiştim. Fatih Altaylı'yı. Ama bu yılda seçeceğim. Çünkü Fatih Altaylı Türkiye medya tarihine girecek bir iş yaptı bu yıl. Maalesef yaptığı iş aslında hüzün verici bir işti. Fatih Altaylı bir konuşmasından dolayı hakkında soruşturma açıldı, gözaltına alındı, tutuklandı, davası devam ediyor. Ama davası devam ederken televizyonda öyle bir format buldu ki formatın adı boş koltuk. Boş koltuk. Yani kimsenin olmadığı bir boş koltuk ve Fatih Altaylı'nın yorumları ve o yorumları her defasında 1 milyona yakın insan izledi. Ne demektir bu biliyor musunuz? Türkiye'de bazı geceler neredeyse bütün haber kanallarını toplasanız hepsinin reytingini getirdi. Seyreden insan sayısından fazla. Büyük bir başarıydı ama aynı zamanda büyük bir buluştu. Dolayısıyla Fatih Altaylı'yı bu yılda yılın insanları kategorisinde bir numaraya oturtuyorum. Tek torpilli isim bu benim için diyebilirsiniz. Yani torpilli de listeye girmesi değil. Onu direkt banko birinci sıraya ben koydum. Çünkü bir gazeteciyim ben ve bir gazeteci için ona böyle bir yılda umut verecek bir şey her şeyin üstüne çıkıyor. Yani kendi mesleğim itibariyle. Çünkü Fatih o boş koltuk konuşmalarında bugüne kadar Türk siyasi yazarlığında bir devrim yaptı. Olağanüstü bir düzgünlükte, içinde hiçbir hakaret ifadesi bulunmayan, son derece güzel, hepimizin evet diyebileceği yorumlardı bunlar. bir an önce hapisten çıkmasını temenni ediyorum. İnşallah bu yayınımız yayınlanırken de Fatih'ten iyi haberler alırız yeni yılda. Ve böylece yılın insanları programımız bitiyor. Dediğim gibi bir anons oru bir liste ama umut yok değil. Gördüğünüz gibi umut veren insanlar var. Hepinize iyi yıllar, sağlıklı, mutlu bir yılbaşı gecesi diliyorum.